Ayrım 23.
Doçent Doktor Ergün Aybars. Efendim, burası parti binası mı? Sayın Dekan, Sayın Başkan, bu arkadaş sözünü geri alsın. Yoksa işlem yapmak zorundasınız. Vefat etti, vefat etti desin, sözünü geri alsın. Doçent Doktor Tahsin Yılmaz. Sayın üyeler, sözümü geri alacak bir durum yok ki sözümü geri alayım. Arkadaşın işkencede öldürüldüğünü ben uydurmadım. Bütün gazeteler böyle yazdı. Ben gazetelerde yazılanları aktardım. Doçent Doktor Harun Tolasa. Sayın Dekan, Sayın Özoğlu. Bu kişi gazetelerin yazdıklarını söyledim diyor. Kendi düşüncesi de o doğrultuda olmasaydı böyle söylemezdi. Biz onu sanki tanımıyoruz. Sayın Özoğlu, susturun şu adamı. Doçent Doktor Salih Özbaran. Ben de duydum efendim. İşkencede öldürüldü dedi. Doçent Doktor Tahsin Yılmaz. Ben aksini söylemiyorum ki. İşkencede öldürüldü dedim. Kendimden de uydurmadım bunu. Bu olay niçin inkar ediliyor acaba? Doçent Doktor Ergün Aybars. Vefat etti desin efendim. Sözünü geri alsın. Vefat etti deyin lütfen. Dekan Profesör Doktor Süleyman Çetin Özoğlu. Sayın Yılmaz. Vefat etti deyin efendim. Sözünüzü geri alın. Profesör Doktor Şefik Uysal. Beşer şaşar Sayın Yılmaz. İyice şaşırdınız. Söyledikleri de yazdıkları gibi uydurma şeyler. Dekan Profesör Doktor Süleyman Çetin Özoğlu. Sayın Yılmaz, sözünüzü geri alıyor musunuz? Yoksa işlem yapmak zorunda kalacağım. Sözünüzü geri alın. Vefat etti deyin lütfen. Doçent Doktor Tahsin Yılmaz. Sayın Dekan, geri alınacak bir sözüm yok. Söylediklerim doğru. Ancak sözümü şöyle düzeltebilirim. Gazetelerin yazdığına göre Onur Yayınları sahibi arkadaşım İlhan Erdost işkencede öldürülmüş. Öldürülmeseydi onunla birkaç kitap daha yayınlayacaktık. Dekan Profesör Doktor Süleyman Çetin Özoğlu. Efendim, eğitim bölümünün yıllık faaliyet raporunu oyluyorum. Kabul edenler, etmeyenler. Kabul edenler 3, kabul etmeyenler 15. Eğitim bölümünün yıllık faaliyet raporu reddedilmiştir efendim. Doçent Doktor Tahsin Yılmaz. Karşı oy açıklamam var. Profesör Doktor A. Necdet Sözer. Benim de karşı oy açıklamam var efendim. Fakülte kurulunda yukarıdaki gibi cereyan eden eğitim bölümünün yıllık faaliyet raporunun görüşülmesi ve sonunda reddedilmesi, üniversitemizde, en azından fakültemizde artık özgürce bilim yapılamayacağını, kendilerini burada bilim adamı sayanların aslında özgür bilimden yana değil, süngü biliminden yana olduklarını göstermektedir. Bu fakültede eğitim bölümü elemanları, öğretim yükü en fazla olan kişilerdir ve bu yükü diğer bölümlerden daha yetkin bir biçimde yürütmektedirler. Bu nedenle fakülte kurulu aslında bize teşekkür etmesi gerekirken beni ve asistanlarımı cezalandırmaya kalkışıyor. Ancak kurul üyelerinden 15'inin işkenceden yana tavır almaları, onu onaylar bir tutum içine girmeleri, işkenceyi vefat gibi göstermeye kalkışmaları, İlhan Erdost'un uğradığı işkenceyi parmak hesabıyla ortadan kaldırmaya girişmeleri, İlhan Erdost'un şahsında işkenceye karşı çıktım diye bölümün yıllık faaliyet raporunu reddetmeleri, fakültemizde bilimsel çalışmanın ve özgür düşünmenin artık bittiğinin işaretleridir. Sayın Profesör Uysal'ın söylediklerimin yazdıklarım gibi uydurma olduğunu söylemesi, benim değil onun karakterini ortaya koyan sözlerdir. Gelecek yıllar kimin uydurma sözler söylediğini, uydu kişiliğe sahip olduğunu, kimin doğru söylediğini ortaya çıkaracaktır. Bu arada bölümün faaliyet raporuna olumlu oy veren Sayın Profesör Doktor Ahmet Necdet Sözer ile Sayın Doçent Doktor Yurdal Topsever'i cesaretlerinden ötürü kutluyorum. Doçent Doktor Tahsin Yılmaz, eğitim bölümünün yıllık faaliyet raporunun reddine karşı oy açıklaması. 8-6-1981. İlhan Selçuk, Kitap ve İnsan. Muzaffer Erdost'u tanıtmaya gerek yok. Çünkü ülkemizin kültür ve yazın yaşamında tanınmış bir addır Muzaffer İlhan Erdost. Ozandır, yazardır, araştırmacıdır, yayıncıdır, sağlam kişilikle aydın bir insandır. Bir yıl önce Muzaffer'in başından acının acısı bir olay geçti. Mamak'ta gözaltındayken Muzaffer dövüldü, kardeşi İlhan Erdost da öldürüldü. Bu olayın davası sürüyor. O günden bu yana Muzaffer'in acısı koyulaştı. Oysa ölüm acısı başlangıçta büyüktür. Zamanla küçülür. Doğa yasasıdır bu. Muzaffer sanki doğa yasasına baş kaldırıyor, yüreği öylesine acı bağlamış. Muzaffer'den aşağıdaki mektubu aldım. Ağabey, 10 Kasım ulusal tarihimizde anlamlı bir gündür. Bu anlamlı gün benim yaşamımda bir başka acıyla buluşur. Kardeşimin, sevgili İlhan'ımın öldürülüşünün de açıklandığı gündür 10 Kasım. Bu yılda 10 Kasım yine İlhan'la ilgili bir olayla örtüştü. O gün onu öldürmekten sanık olanların duruşması da vardı. Bu duruşmaların ayrı özelliği olduğunu da belirteyim. Her duruşma günü, duruşma süresince ailemiz İlhan'ın öldürülüşünü yeniden ve yeni acılarla yoğrularak yeniden yaşar. Yani 1981 yılının 10 Kasım akşamı bizim acılarımızın yumaklaştığı bir akşamdı. Bizim iki kardeş olarak 15 yıllık bir yayın yaşamımız olduğu çok iyi bilinir. Düşüncelerimiz beğenilir ya da beğenilmez ama tüm yayın yaşamımızı bilimsellik, doğruluk, dürüstlük üzerine kurduğumuz yadsınamaz. Her zaman yasal yollardan yürümeye ve doğabilecek sorunların yargı önünde çözümlenmesine özen gösterdiğimiz de bilinir. Bunları burada belirtmemin nedeni kendimize övgü değil bir olayın çarpıcılığını açıklayabilmek içindir. Yayın evlerimizin kitaplarının bulunduğu ve bir yılı aşkın bir süredir kapısını açmadığım, yolunu unuttuğum deponun bulunduğu mahallenin karakolundan bazı polisler tam da 10 Kasım gecesi bir eyleme girişmişler. Yayın evi deposunu açmışlar. Nedenini bilmesem de doğal karşılıyorum bunu. Ama şunlar doğal mı? O gece hiçbir ilişkisi yokken amcamı evden götürüyorlar. Sabaha karşı 4:30'da 5 polisle evimize geliyorlar. Eşim kitaplıkta yasak yayın bulunmadığını, çünkü bir yılı aşkın bir sürede 3 kez arandığını ve her kitabın tek tek denetlendiğini söylüyor. İlhan'ın cezaevine giderken yanına aldığı çantasının, kanlı paltosunun, morgdan aldığı giysilerinin bulunduğu dolap da aranıyor. Salona geçiliyor, tutanak hazırlanırken polis memurlarından birisi İlhan için diyor ki, "İyi olmuş öldürüldü." Böyle konuşan bir kişi, yaralı bir aileden doğaldır ki yanıtını alacaktır. Ama bunun anlamı nedir? Kardeşimi yitirdiğim günden başlayarak, gerek askeri savcıların tutumunda, gerek sayın yöneticilerin açıklamalarında, gerek yargılamanın tutumunda yasallığa tanık olduk. Öyleyse 10 Kasım gecesinin dökümünün anlamı ne? Ertesi gün amcam serbest bırakılıyor, depodan kamyonla bir miktar kitap alınıyor, sonra geri getirilerek depo mühürleniyor. Şu anda bana bildirilmiş hiçbir şey yok. Ben hukuksal anlamda hiçbir şey yokken bir kardeş verdim. Ancak 10 Kasım gecesi bizim yaşadığımız olayların temelinde öyle görünüyor ki yasak yayın uygulamasındaki yanlışlıklar yatıyor. Bu uygulama yanlışlığı şu 1,5 yıl içinde 4 kez bizim kapımızı çaldı. Her çalışta yeni sorunlar doğurdu. Kitap, tabanca, tüfek, dinamitle eş anlamlı tutulabilir mi? Bu sorunun üstüne eğilmek gerekir. Konuya bir hukuk devletine ve hukuk ilkelerine yaraşır bir çözüm getirmek sanırım pek zor değildir. Muzaffer Erdos, bugünkü İçişleri Bakanı E-General Sayın Selahattin Çetiner ile 27 Mayıs'tan önce bir cezaevinin koğuşunda uzun süre haksız yere yattı. Sayın Çetiner'e kitap konusunda duyurmak istediğim ikinci mektup sahibinin de böyle bir özelliği var. Yurt düzeyinde kitap konusuna yaklaşımda getirilecek bir aydınlıkla Muzaffer'in acılı yüreğinin acısı biraz hafifler mi? Cumhuriyet, 4 Aralık 1981. İlhan Selçuk, adımıza ad katanlar. 7 Kasım 1980. Akşama doğru Ankara'da Muzaffer Erdos ve kardeşi İlhan Erdos gözaltına alınırlar. Niçin? Pek bilinmiyor. Yayıncı kardeşlerin iş yerlerinde yasak kitap mı varmış? Yoksa evlerinde arama yapılırken mi bulunmuş? İlhan'ın bir kitabına da el konmuş. Neymiş? Doğanın Diyalektiği. Yazan Engels. 12 Eylül faşizmi devlet terörü uyguluyor. Muzaffer Erdos'un eşi Rana tedirgin bu kez. İlhan, Rana ablasının gözünde bir damla yaşın belirdiğini ayrımsıyor. Rana abla, seni ilk kez cezaevinin kapısında ağlarken görüyorum. Erdoslar, Mamak'ta askere teslim ediliyor. Ne demek asker? Yurttaşın, yurdun, ulusun güvencesi değil mi? Mamak askeri cezaevinde Erdosların önce fotoğrafları çekiliyor. Sonra kökünden saç, bıyık tıraşı. Ardından yeni fotoğraflar. Şair, yazar, yayıncı mısın? Kitaplar mı yazmışsın? Gör bakalım. Görevli er iki kardeşin eşkallerini dosyaya geçirir. Sonra bir yere telefon ederek araba ister. Ama küçük değil, büyük olacak. Reo var mı Reo? Olur, onu gönder. Nöbetçi astsubay gelir sorar. Suçunuz ne? Yasak yayın bulundurmak. Yani? Sağ mı sol mu demek istiyor astsubay. Kafasında kitap konusundaki tek ayırım bu. Sol. Mamak cezaevi o dönemde ABC 3 bloktan oluşuyor. A bloktan C bloğa gidilecek. Cezaevi arabasına biniliyor. İşte ne olursa orada oluyor. Astsubay komutasında görevli erler, coplar ve tekmelerle iki kardeşin üstüne saldırıyorlar. İşkence arabası Mamak cezaevinde turluyor. Bir süre sonra astsubay sesleniyor. Yeter. İki kardeş birer kanlı et ve kemik yığını gibi C bloğa teslim ediliyor. Bunları kabul ediyor musunuz? Ediyoruz komutanım. İlhan koğuşa girince midem bulanıyor diyor. Kusacağım. Sonrasını Muzaffer anlatıyor. Kardeşim orada bir dizi üzerine çömelmiş, başı önüne düşmüş, ağzı açık duruyordu. İlhan, İlhan dedim. Ses vermeyince İlhan, İlhan dedim. Koğuştaki çocuklar bir şey yok dediler. Bayıldı herhalde diye düşündüm. Kardeşimi hemen yanımdaki yatağa yatırdılar. Yatırırken biri ayakları tutmuyor dedi. Eyvah dedim içimden. Kardeşim felç oldu. Ölüm hiç aklıma gelmiyordu. Tutuklular arasında doktor dedikleri tıbbiyeli biri vardı. Baktım kardeşime suni teneffüs yapıyor. Öldü kardeşim dedim. Yok yok dediler. İlhan ölmüştü. Biz acı haberi gecikmeyle öğrendik. Cumhuriyet 11 Kasım 1980'de İlhan Erdost'un öldürüldüğünü birinci sayfadan duyurdu. Bu köşedeki yazının başlığı da şöyleydi. Kemalizm ideolojisi muz mudur? Sıkı yönetim komutanlığı gazeteyi süresiz kapattı. Emir Ankara'dan gelmişti. Aradan 9 yıl geçti. Bugün 7 Kasım 1989. Muzaffer'le konuşmuştuk. Ben Ankara'da olacaktım bugün. Kitap evinde imza gününden sonra akşama bir söyleşi düzenleyecektik. Dostlarla İlhan'ı anacaktık. Gidemedim. Ama yazıyorum. Acı anılarımızı yarınlarımız için gündeme getiriyorum. Öğle güneşinin gölgesi koyudur, duvar dibine vurur. Akşama doğru gölge hüzün gibi uzar. Ölümün üstünden yıllar geçtikçe acısı süzülür, bilinci ışır. Muzaffer kardeşini çok severdi. Yüreğinden kurşun yemişti, ciğeri parçalanmıştı. Önceleri korktum, yıkılır, bütün ömrünce ağıt yakar, acısını aşamaz diye kaygılandım. Ama tedirginliğim yersizmiş. Muzaffer kendi adına kardeşinin adını kattı. Muzaffer İlhan Erdost oldu. İki kardeş bir oldular. Yarınlara yürüyorlar. Geçmişten geleceğe hepimizin adına, kendi adını ekleyen kahraman, bilge, sevgili insanlar vardır. Adımıza at katanlara selam olsun. Cumhuriyet 7 Kasım 1989. Erbil Tuşalp, Aydınlar Dilekçesi Davası, Savunma. Cezaevi koşulları özgürlüğü sınırlama amacını aştığı için bu dilekçeyi imzaladım. Yargılanmalarını bekleyen binlerce insan cezaevinde yargısız, peşin ve ilkel bir yöntem olarak fizik ve psikolojik işkencelerle karşı karşıya gelirler. Diyarbakır Bağlar, Ankara Mamak ve İstanbul Metris cezaevlerindeki koşulların yüzyılımızda yeri olmadığını söylemekle yetiniyorum. Yayıncı İlhan Erdost'un öldürülmesi konusunda askeri savcılıkta ifade veren cezaevi müdürü Albay Raci Tetik'in "Dövün dedim ama öldürün demedim" şeklindeki sözlerinden sonra hakkında iddianame hazırlanıp hazırlanmadığını, yargılanıp yargılanmadığını merak ediyorum. Sayın Yargıç, yukarıda sıralanan savlarla ilgili olarak gözleme dayanan bir takım uygulamaların düzeltilmesini istemek, bunun için Cumhurbaşkanlığı makamına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na dilekçeyle başvurmak suç sayıldığı için mi yargılanıyorum? Bu suç ise bu davanın demokratik rejimi, düşünce özgürlüğünü ve insan haklarını hedef alan bir dava olduğunu söylemek sanırım yanlış olmaz. Demokratik düzene ilişkin gözlem ve isteklerle ilgili dilekçenin niçin yazıldığı sorusunun yanıtı, Türkiye'nin 5 yıllık tarihinin bence ana eksenini oluşturuyor. Bunun içinde 12 Eylül sabahından bugüne dek gelişen olaylara değinmek kaçınılmaz oluyor. Bu olaylar içinde bence en çarpıcı olanı insan hakları ihlalleridir. İnsan hakları ihlalleri içinde ise en çarpıcı olanı hiç şüphesiz işkencelerdir. Cezaevlerinde ve emniyet müdürlüklerindeki intihar olaylarıdır. Açlık grevleri ve ölüm oruçlarıdır. İnsan hakları ihlalleri ile ilgili iddialara sanıyorum dünyanın her yerinde sayısal verilerle inandırıcılık kazandırılmaktadır. Bu konuda elimizde çeşitli veriler var. Örneğin işkence sonucu ölümle ilgili veriler var. Bu veriler resmi ağızlardan çıkmasına karşın birbiriyle çelişiyorlar. Resmi veriler 16 Mart 1982 tarihinde, 4 Ekim 1982 tarihinde, 4-3 Nisan 1984 tarihinde iki kişinin işkence sonucu yaşamlarını yitirdiğini gösteriyor. İçişleri Bakanı Selahattin Çetiner'in 24 Eylül 1981'de yaptığı açıklama bu sayıları ilginç bir hale getiriyor. Çetiner'e göre bir yıllık süre içinde Türkiye'de 12 işkence olayı vardır. Bu nedenle 54 polis hakkında soruşturma yapılmış, bunlardan 11'i tutuklanmıştır. 12 işkence olayının ne olduğunu bilmek ise çok zor. İşkence sonucu 12 kişi mi öldürülmüştür? 12 kişiyle işkence mi yapılmıştır? Belli değil. İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un demokrasiye geçildikten sonra 23 Ocak 1984 tarihinde yaptığı açıklamada 1984 yılı içinde meydana gelen anarşi ve terör olaylarında 99 kişinin hayatını kaybettiği ve sadece 4 kişinin tutuklu bulundukları cezaevlerinde yaptıkları açlık grevi sonucu öldükleri belirtilmiştir. 2 Temmuz 1985 günü Genelkurmay Sıkı Yönetim Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi'nin bir telex notu gazetelere ulaşmıştır. Bu nottan 12 Eylül'den sonra 17.718 dosyanın karara bağlandığını, 1407 dosyanın yargılanmasının sürdüğünü öğrendikten sonra işkence ve kötü muamele suçundan 57 emniyet personelinin mahkum olduğunu, 56'sının ise yargılanmalarının sürdüğünü anlıyoruz. Açıklamada 449 kişinin ölüm cezasına çarptırıldığı, bunlardan 86'sının askeri yargıtayca onaylandığı, onaylananlardan 32'sinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul gördüğü, 27 infazın gerçekleştiğine ilişkin bilgiler de vardı. Olmayan tek şeyin işkence ve kötü muamele sonucu yaşamlarını yitirenlere ilişkin sayısal veriler olduğunu görüyoruz. İnsan hakları ihlalleriyle ilgili soruların yanıtlarının resmi verilerden derlenmesi mümkün olmayınca, geriye mahkeme tutanaklarından derlenen bilgiler, olayları yaşayanların anlattıkları, işkence ve otopsi raporları gibi resmi belgeler kalıyor. Bu belgelerin birçoğu bende var. Gazetecilik mesleği gereği, insan hakları ihlalleriyle karşılaşmış, işkence ve kötü muamele görmüş yüzlerce insanla karşılaştım. İnsan onuruna yakışmayan davranışlar neredeyse yaşamlarının bir parçası olmuş bu insanların yakınmaları. Yakınmalarını dinledim. Ana baba eş ve çocukları ile dostluklar kurdum. Sorgulama, yargılama ve cezaevi aşamalarını inceledim. Özgür yaşamlarını izledim. Sonuçta sorgulama sırasında gördükleri işkence sonucu yaşamlarını yitiren insanların bir ölçüde ölerek kurtulduklarına inandım. Sorgulama ve cezaevi koşullarına dayanamayarak intihar olaylarının nedeninin de işkence olduğunu saptadım. Sayın Yargıç, mahkemenizden bir dileğim var. Aşağıda adlarını sayacağım insanların nasıl öldüklerinin araştırılmasını istiyorum. Sorgu odalarında, cezaevi hücrelerinde yaşamlarını noktalayan bu insanların, bunca zaman sonra bile cesetleri üzerinde yapılacak patolojik incelemelerin, İddialarımızın geçerliliğini ortaya çıkaracağına inancım tam. Ahmet Veziroğlu, Ali İnan, Ahmet Kırlangıç, Ataman İnce, Abdurrahim Aksoy, Aydın Demirkol, Ali Sarıbal, Abdullah Paksoylu, Ali Erek, Ali Adil Yılmaz, Ahmet Atlan, Ahmet Erdoğan, Ali Çiçek, Akif Yılmaz, Ali Özbey, Asker Demir, Ayhan Alan, Abdullah Meral, Ali Çakmaklı, Ali Altıok, Atalay Bahadırlı, M. Ali Kılıç, Bekir Bal, Behçet Dinler Er, Bedri Sınak, Bayram Kocabaş, Bahadır Dumanlı, Bedri Bilge, Bedi Tan, Bahadır Yıldız, Cengiz Aksakal, Cafer Dağdoğan, Cemal Kıpırdamaz, Cumali Ay, Cuma Özarslan, Cemal Kılıç, Cemil Arat. Ekrem Ekşi, Ercan Koca, Ensar Karahan, Ferhat Kuntay, Eşref Anyık, Mahmut Zengin, Fatih Öktülmüş, Hasan Asker Özmen, Hulusi Talak, Hasan Gazioğlu, Hasan Hüseyin Damar, Hakan Mermeroğlu, Hasan Alemlioğlu, Hasan Kılıç, Hasan Sönmez, Günay Balçık, Gürkan Murgan, H. Hayri Durmuş, Hüseyin Çolak, Hakkı Hocaoğlu, Haydar Başbu, Hasan Telci, Hüsnü Seyhan, Halim Çınar, İrfan Çelik, İlhan Erdost, İbrahim Eski, İlyas Güleç, İsmet Ömürcan, İsmail Kıran, Kemal Demet, Kemal Pir, Mehmet Cizreli, Munzur Geçgel, Mustafa Şahin, Necip Kurtul, Mehmet Ali Kılıç, Mehmet Ali Karasoy, Mehmet Emin Kutlu, Mustafa Hayrullahoğlu, Niyazi Gündoğdu, Mazlum Göker, Mehmet Mutlu Çetin, Necmettin Büyükkaya, Mehmet Kazgan, Osman Karaduman, Önder Demirok, Orhan Keskin, Recep Estik, Şadan Gazeteci, Saadettin Güven, Süleyman Ölmez, Şükrü Gedik, Satılmış Şahin Dokuyucu, Selim Mehmet Yücel, Şeref Sar, Taner Uzun, Turgay Erbay, Turan Sağlam, Yaşar Okçuoğlu, Yılmaz Peköz, Zeynel Abidin Ceylan, Metin Sarp Bulut, Vedat Aldoğan, Teoman Samanlı, Haydar Öztürk, E. Hakkı Erdoğan. Sayın Yargıç, bütün bu iddiaların Türkiye'nin itibarını sarsmak için uydurulmuş, hainane planlardan kaynaklandığı görüşünü savunmak mümkün. Onlar kendilerine baksınlar, bize karışmasınlar diyerek Türkiye'de insan haklarını eleştirenlere kulak tıkamakta mümkün. Ben bir aydın olarak demokrasi, hukuk devleti ve insan hakları konularında bildiklerimi söylemek, gerçekleri gün ışığına çıkarmak zorundayım. Bu zorunluluk benim aydın olma sorumluluğumdan geliyor. Üstelik siyasi tercihim, gazetecilik mesleğimde böyle davranmamı gerektiriyor. Türkiye'nin esinliği için çok önemli bir etken olan insan hakları konusunda bir hukuk savaşı vermek gerektiğine inanıyorum. Aydınlar Dilekçesi Davası, Adam Yayınları, İstanbul, Ekim 1986, sayfa 172-174. Doktor Gencay Gürsoy, Aydınlar Dilekçesi Davası, Savunma, 23-8-1985. Sayın Yargıç, neden böyle bir dilekçeye imza koyduğumu 15 Ağustos 1984 tarihli ifademde açıkladım. Bugüne kadar yapılan savunmalarda dile getirilen, benim de katıldığım görüşleri yinelemek istemiyorum. Gazeteci arkadaşım Erbil Tuşalp'in savunmasında ayrıntılarıyla dile getirdiği, işkence uygulamalarından geçmiş gençlerden bazılarını tutukluluk süreleri bitip serbest bırakıldıktan sonra bir hekim olarak tanıdım.